İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 58.
Ertesi gün köylüler gelmişler, bakmışlar ki 40 ölü de yan yana uzanmışlar, dudaklarında gülümsemeler, hiçbir yerlerinde en küçük bir kan damlası yok. Yatar dururlar derin uykularda. Onları yıkamışlar, ak kefenlere sararak gömmüşler. Bir de görmüşler ki ne görsünler, Hasan Bey'in kılıcı gelmiş mezarının başucuna dikilip kıyama durmuş. Kılıcı almak istemişler, el uzatmışlar. Köylüler el uzatır uzatmaz kılıç çekilmiş yerin altına girmiş. Onlar çekilince gene yerin altından ağır ağır çıkmış, gene kıyama durmuş. Ötekiler kılıcı ne kadar oradan almak istemişlerse kılıç onlara teslim olmamış. Bu sırada bir er peydah olmuş, destur diye bağırmış. Destur ümmeti Muhammed, bu kılıcı buradan hiç kimse koparıp alamaz. Vakta ki Hasan Bey'in soyundan bir er buraya gele, bu dağa çıka, adı da Hasan ola. Ancak o er Hasan Bey'in kutsal kılıcını yerinden ala. Ondan bu yana o kılıcı yerinden koparmaya hiçbir er muktedir olamaya. Aradan yıllar, yüzyıllar geçmiş, o kılıç orada. Hasan Bey'in onun yiğitlerinin başında türbedarlık yapmış 40 göz ocağına, Hasan adında bir pir gelinceye kadar. Pir günlerden bir gün 17'sinde Tuvana bir delikanlıymış, dağa yürümüş. Hasan Bey dedesinin türbesine gelmiş, kılıcı görmüş. Ürküntüsünden oraya yaklaşamamış. Kılıçtır, ona doğru yürümüş, kabzasını delikanlının eline vermiş. O da almış onu ocağa getirmiş. O günden sonra o dağın adı Hasan Dağı olmuş ve o gün bugündür güneş her sabah doğduğunda Hasan Dağı'nın doruğuna gelir, orada bir süre oturur, ardından da göğe yükselir. Akşam oldu, anacık sultan namazını kıldıktan sonra mutfağa gitti, ona hoş kokulu bir çorba pişirdi. Çorbadan sonra yan yana oturdular, gece yarısına kadar öyle durdular, konuşmadılar. Sonunda anacık sultan sessizliği bozdu. "Konuşmuyorsun İnce Mehmet, bir derdin mi var oğlum senin?" diye sordu. "Dağlardan iniyorum anacık sultan," dedi İnce Mehmet. "Eşkıyalık bana göre değil. Hiçbir işe yaramadım şimdiye kadar. İnce Mehmet'i öldüreceğim. Onu sana sormaya geldim." "İçin neyi istiyorsa onu yap." "Onu yapayım da nereye gideyim, ne yapayım? Bir de benim başımda külfetim, karım var. Aşağıda Vay Vay köyünde yolumu gözlüyor." "Hiçbir gidecek yerin yok mu?" "Yok anacık sultan, İnce Mehmet ölünce yerine çok İnce Mehmet gelecek. Fakir fıkaralar çok, ötekiler az. Ben nereye gitmeliyim?" Sustular, düşüncelere daldılar. İnce Mehmet'in gözleri kutsal kılıca takılmış ayrılmıyordu. Bu kılıç sahipsiz kalmıştı. Bundan sonra onu oradan alabilecek bir kişi çıkacak mıydı? "Gitmesem, bu dağlarda kalsam olmaz mı anacık sultan? Ömrümü burada bitirsem, bir kurşunla da ölsem." "Ondan destur istiyordu düpedüz İnce Mehmet. Gitme, eşkıyanı sürdür. Senin yazgın da bu imiş. Alın yazısını silemezsin," demesini bekliyordu. O bunu söylerse bundan sonra iş tamamdı. "Gönlünün istediğini yap." "Olur anacık sultan." Anacık sultan ayağa kalktı, cebinden bir sürü anahtar çıkardı, bir sandığın önüne oturup çın diye açtı. Oradan kadifelerin içine sarılmış bir mühür yüzük aldı, getirdi. "Bu," dedi, "ocağın mühürüdür. Benden sonra bu ocak sönüyor. Al sende kalsın. Malatya'ya gidersen avu içen ocağına var. Bunu onlara göster, seni saklarlar. Ölünceye kadar da parmağına taktığın bu yüzüğü yanından ayırma. Belki sana bir faydası olur. Bu ocak sönerken bu yüzük iyi bir kimsenin parmağında olsun." Sağ elini tuttu, yüzüğü orta parmağı usulca, incitmeden geçirdi. Yüzük sanki İnce Mehmet'in parmağına göre yapılmıştı. Tıpatıpuydu. "Bu kılıç da senin hakkın ya. Benim gönlümce o kılıcı ben kimseye veremem. Ben öldükten sonra o kılıç kendi başının çaresine kendisi bakar." İnce Mehmet onun huzurunda niyaza durup elini 3 kere öpüp başına koydu. "Bana destur anacık sultan," dedi sevinç içinde. Işık içinde kalmış, bedenine yepyeni bir güç gelmiş, yeniden anasından doğmuş gibi olmuştu. İçi öylesine yunmuş, arınmıştı. "Bir çorba daha pişireyim de sana, ondan sonra seni şu doğan güne teslim edeyim." Gün burnuna çorbayı da aynı tastan birlikte içtiler. İnce Mehmet uğunan bir ışık içine kalmış, yukarıdan aşağıya kanat takmışçasına iniyordu. Sağ yandan da ormanın içinden bir kalabalığın ağıt sesleri geliyordu. Dört yol ağzına gelince durdu, ağıt seslerine kulak verdi. Merak etmişti, bir taşın üstüne oturdu, bekledi. Ağıt sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Önce salacayı gördü. Salacanın üstüne genç, bıyığı yeni terlemiş bir delikanlıyı uzatmışlardı. Ölünün yüzü bal mumu gibi olmuştu. Kolları salacadan aşağıya sarkmış sallanıyordu. Salacayı taşıyanlar da genç adamlardı. Altısının da yüzleri donmuş gibiydi. Geldiler, ince Mehmet'in önünde durdular. Onu görmüyorlardı. Ürkek gözlerle sağa sola bakındılar. Omuzlarındaki salacayı yakınlarındaki bir ak kayanın üstüne yerleştirip, ölünün sarkmış kollarında toplayıp göğsünün üstünde birleştirdiler. Az sonra da ağılçı kadınlar, köylüler kalabalığı sökün etti. Geldiler, ölünün yöresinde halkalandılar. Mehmet ayağa kalktı, önündeki ak sakallı yaşlı kişinin yanında durdu. "Başınız sağ olsun," dedi usulca. "Ne olmuş ki bu delikanlıya?" "Gözü kör olsun, ocağı sönsün o ince Mehmet'in," dedi yaşlı adam. "Köyümüzü bastı dün gece, bizi soydu. Kızlarımızın başına çöktüler, bizi perperişan ettiler." Bu sırada onu gören kalabalık birer ikişer onların yanlarına gelmeye başladılar. Ağlamaktan sakalı ıpıslak olmuş yaşlı adam, "Bu benim en küçük oğlumdu. Hiçbir sebebi yokken onu kurşunlayıverdiler." "Kör olası ince Mehmet," dedi bir ikisi, "kör olası." Salacanın başucuna oturmuş bir kadın ırganarak ağıdını usul usul sürdürüyor, ince Mehmet'i de yerin dibine batırıp çıkarıyordu. Mehmet bir hoş oldu, dünya başına yıkıldı, gözleri karardı, ayakta duramadı. Az önce kalktığı taşın üstüne kendisini zor atıp başını elleri arasına aldı, yumuldu. Onun bu üzüntülü hali oradakilerin gözlerinden kaçmadı. Ölünün yöresindekiler de orayı bırakıp onun yanına geldiler. Yaşlı adam, "Sen onu, oğlumu tanır mıydın, yolcu?" diye sordu. "Benim aslanım senin de mi yoldaşındı? Onun yoldaşı çoktu." "Ona bütün dünya yandı. Ocağı sönsün o ince Mehmet'in. Yağlı kurşunlardan gitsin. Leşini itler parçalasın. İnşallah mezar yüzü görmez de kartallara yem olur." Ötekiler konuşuyor, o bir türlü kendine gelemiyordu. Yöresine birikmiş kalabalığın ilenmeleri, ince Mehmet'e küfürleri uzun sürdü. Sonunda kalabalığın içinden uzun boylu, ötekilere bakarak daha iyi giyinmiş, saat köstek takınmış, beli tabancalı birisi çıktı. Geldi Mehmet'in kolundan tuttu. "Başını kaldır arkadaş," dedi. "O ince Mehmet değil, feriştah da olsa Hasan'ın ölüsünü biz yerde komayız. Biz altı kardeşiz, öcümüzü alırız. Sen nereden tanırsın Hasan'ı?" Mehmet başını yerden kaldırdı. O çelik ışıltısı gelmiş, gene göz bebeklerine oturmuştu ya, gene de çok perişandı. "Nasıl bir adamdı bu sizin ince Mehmet dediğiniz adam?" diye yumuşacık sordu. "Bu Hasan'ı öldüren." "Yüzü batsın diye atıldı bir sakallı. Sarı bir çıyana benziyordu." "İnce Mehmet sarı bir çıyana benzemez." "Ya neye benzer?" "İnce Mehmet senin benim gibi bir adamdır." "Sarı bir yılana benziyordu. Çakır gözleri soğuktu. Suratı ölümün suratıydı." "Bir yanlışlık olacak." "Bir yanlışlık yok oğlum, yolcu. Ben tanırım o ince Mehmet'i." "Sen ince Mehmet'i hiç görmüş müydün?" "Ben onu iyi tanırım. İnce Mehmet böyle genç, yakışıklı bir Hasan'a kıyamaz. Ben de bilirim onu. Biz hepimiz de tanırız İnce Mehmet'i. Kim bilmez İnce Mehmet'i? O zalim İnce Mehmet'ten başkası olabilir mi yolcu?" Kadınlar da kızlar da geldiler Mehmet'in başına. Onlar İnce Mehmet'i erkeklerden de daha çok tanıyorlardı. Onu ta çocukluğunda Değirmenoluk köyünde keçi güttüğü günlerden biliyorlardı. "İnce Mehmet Hasan'ı öldürmez." Kalabalık gittikçe öfkeleniyordu. Mehmet baktı ki hiçbir çaresi yok, ayağa kalktı. Başı önünde kalabalığın arasından sessizce sıyrıldı çıktı. Yokuş aşağıya yürüdü gitti. Arkasından da ağıtlar yeniden başladı. Hiçbir şey düşünemiyor, öfkelenemiyor, üzülemiyordu. Sağ küreğinin altındaki yara yerinin sızılamasını bile duymuyordu. Bütün bedeni donmuş gibiydi. Ormanın ucundaki pınarın yanına kadar yürüdü. Ancak pınarı görüncedir ki susadığı, acıktığı aklına geldi. Oluğa ağzını uzatıp soğuk suyu içti. Pınarın başındaki iri sedir ağacına sırtını dayadı, daldı. Ölü delikanlının yüzü ona çok dokunmuştu. Onu bir yerlerden tanıyordu ya, nereden çıkaramıyordu. Hürü ananın dağarcığına koyduğu azığını çıkardı, gönülsüz gönülsüz yemeye başladı. Tam bu sırada da yukarılarda bir kıyamettir koptu. Başını çevirip o yana baktı, kara bulut gibi bir kuş sürüsü biraz ötesinde çalkanıp duruyordu. Kuş sürüsü son bir hızla bir toprağa iniyor, toprağa değecekken birden çavuyor, az ileriden gene geriye dönüyor, ardından ormanın üstüne çavıp oradan aynı hızla geriye geliyordu. Mehmet sürünün içine ok gibi girip çıkan alıcı kuşu görünce her şeyi anladı. Bu o kadar da büyük bir alıcı kuş değildi, yalnız kanatlarının ucu hançer ucu gibi sivriydi. Alıcı kuş sonsuz bir devinimdeydi. Sürüye bir dalıyor, kuş bulutunun arasından bir ara yitip gidiyor. Sürü çekilince de bir anlık toprağa bir karış kalmış, neredeyse yere çakılacakken toparlanıyor, gene aynı hızla saldırıyordu. Mehmet ayağa kalkmış, kuşların en küçük bir devinimlerini kaçırmıyordu. Kuş sürüsüyle alıcı kuşun cebelleşmesi uzun sürmedi. Sonunda gökten inanılmaz vıcırtılarla yere inen sürü dağılınca toprakta debelenen alıcı kuşu gördü, yanına koştu. Kuşun bir kanadı bir çalıya, bir dikene, dala değmiş olacak ki düşmüş yerde sürünüyordu. Alıcı kuşa yaklaştı. Kuş onu görünce kanat açıp uçmaya çalıştı. Azıcık havalandı, birkaç adım sonra geri düştü. Mehmet ona yaklaştıkça o son bir gayretle uçuyor, ardından da düşüyordu. Mehmet ona elini uzattığında artık uçmaktan umudunu kesmiş, kuş onun ellerine saldırdı. Sert gaga baş parmağını yaraladı. "Seni yakalayacağım," diye güldü Mehmet. "Sen bir acemi kuşmuşsun. Usta olsaydın ne kanadın kırılırdı ne bir şey. Şimdi bir de kuş kapmış, yüksek bir dala çekilmiş yemeye başlamıştın." Mehmet ellerinin sıyrık içinde kalmasına karşın uzun bir cebelleşmeden sonra onu yakaladı. Kuş yorulmuş bitmişti ya, gözleri canlıydı. Yuvalarında hırsla dönüyor, teslim olmayı aklından bile geçirmiyordu. "Ah," diye düşündü, "şimdi Anacık Sultan'ın merhemleri yanımda olmalıydı ki senin kanadına sürmeliydim, sürmeliydim de o güzel kanatçını bir güzel sağaltmalıydım." Kuşu kucağına aldı. "Acemim, güzel gözüm, bu dünya böyle işte. Hiç acemiliğe gelmez. Senin kadar hırslı, öfkeli olmaya da gelmez." Onu okşarken kuş sert bir gaga daha attı elinin üstüne. Deriyi bıçak gibi yerdi. Mehmet kanını yaladı, pınar suyunda yıkadı. "Dostunu, düşmanını bilseydin zaten başına bu iş gelir miydi?" Kuşun macerası onu iyice keyiflendirmişti. Heybeden kestiği bir parça iplikle onun ayaklarını bağladı. Bir keven dikeninin yanına koydu. Yarım bıraktığı yemeğini yemeye başladı. Pınara gitti, oluğa ağzını dayadı, içti. Keven dikeninin yanındaki kuşu aldı, yola düştü. "Seyran'a götürürüm," dedi kendi kendine. "Seyran ona bakar, kanadını sağaltıp sonra da bu acemiyi Anavarza kayalıklarına bırakır. O da Recep Çavuş'un mezarının üstüne bir daha böyle acemilikler yapmadan döner durur. Belki de gider onun mezarının başucundaki ağaca konardı." Kuşun ayaklarındaki ipi çözdü. O ince Mehmet'in öldürdüğü Hasan'ı hiç düşünmek istemiyordu. Ölü çocuk ağıtçı kalabalığı aklına geldikçe ya Hürü Ana'yı, ya Ferhat Hoca'yı, ya da Seyran'ı düşünüyordu. Bir koyağa indi. Bu koyakta bir şeyler anımsıyordu ya, çıkaramıyordu. Burasının kevenleri öbek öbek sarı, çok pembe, som kırmızı bitmişti. Kırmızı kevenlerin dikenleri bile kıpkırmızıydı. Koyağın yamaçlarına kırmızı yalım yalım ocaklar açılmış, közleri ışılar gibiydi. Yanı başında bir atın gürültüyle soluklandığını duyunca olduğu yerde dikildi kaldı. Yağız at 20-25 adım kadar ötesindeydi. Durmuş ona bir tuhaf bakıyordu. Elindeki kuşu yere koydu, ata doğru gitti, yanına yaklaştı. Elini tam ona uzatırken at sündü, başının üstünden akarak uzaklaştı gitti. Biraz zayıflamıştı. Gitti sivri bir kayanın üstünde durdu. Üst üste üç kere kişnedikten sonra yününü güneşe döndü, kulaklarını dikti. Mehmet yerdeki kuşu aldı, ata özlemle baktı. "İbret al gönlüm," dedi. "Eğer sende azıcık adamlık kalmışsa bu attan, bu kuştan ibret al." Elindeki kuşun başını okşadı. "Sen de ibret al, alıcı kuş," dedi. "Bak o at, atken bile, ağzı dili yokken bile kimseye teslim olmuyor. Olmayacak da. Bu dağlarda ölecek, kemikleri un ufak olacak ama o da Köroğlu'nun atı gibi teslim olmayacak. At, atken, ağzı var, dili yokken bile. İbret al deli gönlüm, bu kuştan, bu attan." Kızıl kartallı koyağına çevirdi yönünü. İnşallah sarı keçili oymağı daha kalkmamıştı. Koşarcasına yürüyordu, kucağında yaralı alıcı kuşuyla. Alıcı kuş artık dingin demiş, Mehmet'in kucağında yatışmış, ona uysal gözlerle bakıyordu. Önündeki tepeyi aşınca obayı görecekti. Görmüş geçirmiş battal ağa onu görür görmez her şeyi anlayacak, yumuşacık dudakların ucuyla gülümseyecekti. Mehmet ona ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını bir türlü bilemiyordu. Tepeye çıkınca oymağın yerini gördü, göç kalkmıştı. Bir iki ocak da daha incecikten tütüyor, dumanlar orbanın üstüne doğru iniyordu. Bir süre olduğu yerde durup orayı seyretti. Ayakları onu aldı koyağa götürdü. Battal ağanın çadırının yerinde kıl çulların, kilimlerin izleri olduğu gibi duruyordu. Bir çift eski çocuk çarığı, nakışlı bir çorap eskisi, bir sipsi, bir kırık kamış gördü. Sipsiyi yerden alıp çalmaya başladı. Çocukken güzel sipsiler yapar, çok da güzel çalardı. Bir taşın üstüne oturup eski, çocukluğunda çaldığı havaları çaldı. Hatçıya sipsi çalmasını öğretmeye çalışmış, bir türlü becerememişti. Kızlar bir türlü kaval çalmasını, sipsi öttürmesini öğrenemiyorlardı. Kuşların çatalları çadırların önünde daha dikili duruyordu. İlerideki bir çadır yerinde boş bir hızman yan yatmış duruyor, hızmanın yöresinde bir arı sürüsü dolanıp duruyordu. Bir çadırın önünde de kıpkırmızı bir öbek kemen dikeni bitmişti. Teğrü taze ışılıyordu. Sapı kırık bir çakı bir çadır direğinin çukuruna düşmüştü. Karınca katarları oymağın ortasından yukarıya, yana aşağılara, ince yollarından ağızlarında tohumlar çekiliyorlardı.
Ayrım sonu.